Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir Suresini dinliyoruz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 4 Şehriver 1400 Hicri Kameri 17 Muharrem 1443 ve miladi 26 Ağustos 2021 Perşembe. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mesut Ketanip arkadaşı Muhammed Bahtiyar ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, İmam Hümeyni Mektebi'nde Dinin Gençlere Olan Değerli Bakışı ve Kalıcı Tır isimli programları dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini dinleyeceksiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberleriyle beraberiz. Önce önemli haberlerden başlıklar. Reisinin önerdiği 18 bakan adayı meclisten güven oyu aldı. Emir Abdullahyan, komşu ülkeler ve Asya ülkelerinin öncelikli konusu olduğunu belirtti. Kuvvet Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan'ı kutladı. İran çelik üretiminin %9.9 kadar büyüdüğü bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü temsilcisi İran, COVAX'la ilgili tüm masraflarını ödemiştir. Şimdi detaylar.
İran Cumhurbaşkanı seçimlerini kazanan Seyyid İbrahim Reis'in önerdiği 19 bakan adaylarından 18'i İran İslam Şura Meclisi'nden güven oyu aldı. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in İran İslam Şura Meclisi'ne önerdiği bakan adaylarından güven oylaması sona erdi. Son raporlar Eğitim Bakanlığı'na aday gösterilen Hüseyin Bağgoli'nin milletvekillerinden gerektiği güven oyunu alamadığını, ancak diğer bakanlıklara aday gösterilen 18 isminin meclisten yeteri sayıda oy aldıkları belirtildi. Yeni kabinede bakan olarak yer alacak 18 kişinin ismi şöyle: İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İstihbarat Bakanı Seyyid İsmail Hatip, Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabyan, Ekonomi ve Maliye Bakanı İhsan Handuzi, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İsa Zarepur, Kültürel Mirası, Turizm ve El Sanatları Bakanı İzzetullah Zergami, Kooperatifler, Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı Hüccet Abdülmelek'i, Bilim Araştırma ve Teknoloji Bakanı Muhammed Ali Zülfikol, Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aşdiyani, Tarım Bakanı Seyit Cevat Sedatinejad, Sağlık Bakanı Behram Eynullahi, İslam İrşad ve Kültür Bakanı Muhammed Mehdi İsmail'i, Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı Seyit Rıza Fatemi Emin, Petrol Bakanı Cevat Oci, Adalet Bakanı Emir Hüseyin Rahim'i, Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasem'in Spor ve Gençlik Bakanı Hamid Rıza Seccadi, İran'da 18 Haziran'da yapılan 13. Cumhurbaşkanı seçimlerini kazanarak ülkenin 8. Cumhurbaşkanı olan İbrahim Reis'i 5 Ağustos'ta İslami Şura Meclisi'nde yemin ederek resmen görevine başlamıştı.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i İran İslami Şura Meclisi'nin onun önerdiği bakanlara güven oyu verip onlara güvenmesinden dolayı teşekkür etti. İran Pres Haber Ajansı'na göre İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İslami Şura Meclisi'nin onun önerdiği bakanlara güvenmesi dolayısıyla teşekkürlerini ileterek şu açıklamalarda bulundu. İslami Şura Meclisi'nin halkın hükümetine güçlü güven oyu, İnşallah iki erkin güçlü İran'ı yapma yönünde gönül bağına dayalı işbirliklerin başlangıcı olacaktır. İran İslami Şura Meclisi milletvekilleri çarşamba günü 13. hükümetin önerdiği toplam 19 bakandan 18'ini onayladı ve güven oylarını onlardan yana kullanmış oldu.
İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni Dışişleri Bakanı çarşamba günü paylaştığı tweetinde komşu ve Asya ülkelerine onun önceliğinde yer aldığını belirtti. İran'ın verdiği habere göre Hüseyin Emir Abdullahyan tweet hesabında İran İslami Şura Meclisi tarafından onaylanmanın ve Büyük İran milletinin dış siyaset ve uluslararası ilişkiler alanında temsilcilerini yapmanın onu onurlandırdığını belirterek izzete, hikmete ve maslahata dayalı dengeli, dinamik ve akıllı dış siyaseti hayata geçirmekte azimli olduğunu vurguladı. Emir Abdullahyan tweetinin sonunda komşu ülkeler ve Asya ülkelerinin onun önceliği sayıldığını belirtti. Hüseyin Emir Abdullahyan, çarşamba akşamı İran İslam Şura Meclisi güven oyları ile İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni Dışişleri Bakanı olarak seçildi.
Kuveyt Dışişleri Bakanı çarşamba akşamı Hüseyin Emir Abdullahyan ile telefon görüşmesinde onun İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak seçilmesini kutladı. Fars Haber Ajansı'nın verdiği habere göre Ahmet Nasir El Sabah bu telefon görüşmesinde Emir Abdullahyan'a tebriklerini ileterek farklı alanlarda ikili ilişkilerin artırılmasını ve de bölge düzeyinde işbirliklerin seviyesinin de günden güne iyiye gitmesini istedi. Kuveyt Dışişleri Bakanı bu telefon görüşmesinde Kuveyt Emiri'nin İranlı yetkililere yönelik samimi selamını da iletti. Emir Abdullahyan ise bu telefon görüşmesinde kuvvetli mevkidaşının temasından dolayı teşekkür ederek ve İran'ın iyi komşuluk siyasetine vurgu yaparak İran İslam Cumhuriyeti'nin Fars Körfezi bölgesinde komşuları ile işbirliği geliştirmekte hiçbir sınırlama tanımadığını ve özellikle de Kuveyt ile ikili ilişkileri derinleştirmekten yana olduğunu belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Emir Abdullahyan'a onun seçilmesinden dolayı bir mesaj göndererek İran Dışişleri Bakanı konumuna getirilmesini kutladı.
Dünya Çelik Derneği İran'da çelik üretiminin %9.9 büyüdüğünü duyurdu. İrna Haber Ajansı'nın dün verdiği habere göre mevcut yılın ilk 7 ayında dünya çapında çelik üretim oranının 1 milyar 165 milyon 300 bin kadar olduğunu, bunun da geçen seneden benzer dönemine göre %12.4'lük bir büyümenin olduğunu gösterdiğini belirtti. Dünya Çelik Derneği şu açıklamaya da yer verdi. Bu süre içerisinde İran'ın ham çelik üretimi %9.9'luk bir büyümeyle geçen senenin benzer dönemine göre artarak 17 milyon 800 bin tona ulaştı. Ocak ayının başından Temmuz ayının sonuna dek Çin 649 milyon 300 ton ham çelikti, yani geçen senenin aynı dönemine göre %8 üretimine artış yaşayarak bu ürünün dünyadaki ilk büyük üreticisi konumundadır. İran ayrıca dünyanın ikinci en üstün çelik ülkesi olarak dünya listelerinde yer almaktadır.
İran'ın güneydoğu bölgesinde bulunan Sistan ve Belüçistan Emniyet Güçleri Komutanı bu eyalette 1 ton uyuşturucu maddenin bulunduğunu duyurdu. İrna Haber Ajansı'nın verdiği habere göre İran'ın Sistan ve Belüçistan eyaletinin Güvenlik Güçleri Komutanı General Ahmet Tahiri çarşamba günü yaptığı açıklamada eyalet polis memurları ile kaçakçılar ve silahlı bir uyuşturucu çetesi üyeleri arasında gece çıkan çatışmalarda 3 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu. General Taheri sözlerini şöyle devam ederek şu ifadelere değer verdi. Haş ve Sipsuran şehirlerinin narkotikle mücadele polisine bağlı özel harekat ekipleri bu silahlı çete üyelerinin hareketlerini sürekli izleyerek salı akşamı toplam 972 kilogram 375 gram çeşitli uyuşturucu madde ele geçirdi. 55 kilo 895 gram afyon, 516 kilo 480 gram esrar ile bazı silah ve mühimmat da bulundu. İran İslam Cumhuriyeti tüm yaptırım koşullarına rağmen son bir yıl içerisinde 950 ton uyuşturucu madde keşfiyle dünya genelinde bu anlamda ilk sırada yer aldı.
İran Sağlık Tedavi ve Tıbbi Eğitim Bakanlığı Salgın Hastalıklar Merkezi Başkanı İran ile Küba'nın işbirliğiyle Pasteur-CoV-Vac aşısının üretimini duyurdu. İran Peres'in çarşamba günü verdiği rapora göre Muhammed Mehdi Guya bu aşı hakkında şöyle bir açıklamada bulundu. Pasteur-CoV-Vac aşısı İran ve Küba işbirliğiyle üretilmektedir. Küba ile yapılan müzakereler çerçevesinde bu aşı en başından itibaren ortak çalışmalar ile üretilmekte ve klinik araştırmaları bile ortak şekilde yürütülmektedir. İranlı yetkili şunları da sözlerine ekledi. Bu aşının klinik araştırmaları son 2 ay içerisinde ülkede sona ermiş ve sonuçları Gıda ve İlaç Örgütü'ne sunulmuştur. Bu örgüt de Pasteur Enstitüsü'nün aşısını onaylamıştır. Bu onayın ardından ise bu aşının ülkede toptan bir şekilde üretimine başlanmıştır. Aşıların sonbaharın başlarına kadar toptan üretim aşamasına gelmesini ve aşının kullanılabileceğini de umut ediyoruz.
Dünya Sağlık Örgütü temsilcisi şöyle bir açıklamada bulundu. İran 16.8 milyon doz kadar olan COVAX aşısı ile ilgili tüm masraflarını tam olarak karşılayan tek ülkedir. İran'ın çarşamba günü verdiği habere göre Cafer Hüseyin, Tahran'da COVID-19 aşılama merkezini ziyaretinde sözlerine şunları da ekledi. Maalesef dünya genelinde pandeminin yayılması ve aşı üretimi kaynaklarının az olmasından dolayı kimi satın alınan kargoların teslimatı gecikmeli olarak yapılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü temsilcisi İran'a 5.8 milyon doz aşının ithal edildiğini belirterek yakın zamanda başka ülkelerden de İran'a aşı gönderileceğini ve buna ilaveten COVAX'ın da İran'a yeni kargolar göndereceğini belirtti. Cafer Hüseyin şöyle bir açıklamada da bulundu. İnsanlar aşının hastalığa yakalanmayı %100 engelleyemeyeceğini ve sırf ölümcül seviyelere gelmesini önleyebileceğini anlamalıdır. Bu yüzden maske takmak, aradaki mesafeyi korumak, elleri sık sık yıkamak ve toplanmaların yapılmaması gibi protokollere yine de uymaları lazım.
Çin hükümeti çarşamba günü Dünya Sağlık Örgütü'ne bir mektup göndererek bu uluslararası örgütten Amerika'daki 2 laboratuvardan koronavirüsün yayılmasının incelenmesini istedi. Fars Haber Ajansı'nın raporuna göre Çin hükümeti bu mektupta Dünya Sağlık Örgütü'nden Amerika'nın Kuzey Carolina Üniversitesi Fort Detrick Laboratuvarı'nın incelenmesini istedi. Çin resmi olarak ilk kez diplomatik kanallar üzerinden Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüsün yayılmasında Amerika'nın rolünün incelenmesini istedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası rezervlerinin 109 milyar dolar seviyesinde olduğunu ve süreci tamamlanan işlemlerle önümüzdeki günlerde 115 milyar doların üzerine çıkacağını açıkladı. En düşük memur maaşının 4.348 liradan 5.700 liraya yükseltildiğini belirten Erdoğan, kamu işçilerimizden sonra memurlarımızı da enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Afganistan'dan tahliyesine başlandığını bildirdi. Türkiye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada TSK'nın 2002'den bu yana Birleşmiş Milletler, NATO ve ikili anlaşmalar kapsamında tarihi ve kültürel bağları olan Afgan halkının barış, huzur ve istikrarına katkı sağlamak için Afganistan'da görev yaptığı anımsatıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi. Amerika ve NATO'nun Afganistan'dan ayrılacaklarını açıklamalarından ardından Türkiye her zaman ifade ettiği Afgan halkı istediği sürece Türkiye yanlarında olmaya devam edecektir sözünden hareketle belirli şartlar oluşması durumunda 6 yıldır yaptığı gibi Uluslararası Hamid Karzai Uluslararası Hava Alanı'nın güvenli ve uluslararası standartlarda işletilmesi sorumluluğunu sürdürebileceği yönündeki niyetini ortaya koymuştur. Bu kapsamda Hamid Karzai havaalanında yaşanan karmaşaya diğer ülke askerleriyle müdahale edilmiş, havaalanında güvenlik sağlanarak faaliyetlerin yürütülmesi sağlamıştır. Bu süreçte askeri uçaklarımızda 1129 sivil vatandaşın tahliyesi yapılmıştır. Çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek TSK unsurlarının tahliyesine başlanmıştır. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri kendine tevdi edilen bu görevi de başarıyla yerine getirmenin gururu ile vatan toprağımıza geri dönmektedir. Taliban grubu ise yabancı güçlerin bu ülkeden çekilmeleri için ultimatum belirlemişti. Bu ultimatum ise bu ayın sonunda sona ermektedir.
Dünya Bankası yeni dönemde kadınların kaderiyle ilgili kaygılardan dolayı Afganistan'a mali yardımların kesileceğini duyurdu. CNN haber sitesine göre Dünya Bankası sözcüsü Marcela Sanchez Bender şöyle bir açıklamada bulundu. Biz geçici olarak Afganistan'a yönelik mali operasyonlarımızı durdurduk. Tam dikkatle bu ülkenin durumu, kendi iç siyasetleri ve süreçlerimize göre değerlendiriyoruz. Dünya Bankası sitesine göre ise bu kurum Afganistan'da gelişme projelerine 5 milyar 300 milyon dolar kadar yardım sağlamakla görevlidir.
Siyonist rejim İsrail üst düzey generallere ve komutanlarından bazıları Neftali Bennett'e yazdığı mektupta Amerika'nın eski güce sahip olmadığını belirterek ona İsrail'in Amerika'ya bağlılığı konusunda revizyona gitmesini istediler. Aruz Show sitesinin raporuna göre Siyonist rejim İsrail komutanları ve generallerinden bazıları çarşamba günü Siyonist rejim başbakanına açık mektuplarında Afganistan şartlarından ve Taliban'ın bu ülkeye musallat olmasından yola çıkarak İsrail'in Amerika'nın hegemonyası ve gücüne bağlı kalmamasına vurgu yaptılar. Bu mektupta Amerika'nın Afganistan'dan geri çekilmesi ve Taliban'ın hızlı bir şekilde bu ülkeye musallat olmasının da mevcut diplomatik ve askeri strateji yaklaşımlarından yenilgisinden kaynaklanmaktadır. Bu mektubu yazanlar şöyle bir itirafta da bulundular. Amerika 30 yıl önceki hegemon güç değildir. Rusya ve İran şimdi de bölgenin üstün gücüdür. Radikal İslami güçler ise tordini halde ve iyi eğitime gitmekte ve finanse edilmektedir.
Iraklı medya kaynakları çarşamba akşamı terörist Amerikan ordusunun lojistik konvoyu yolunda Irak'ın merkezinde bulunan Divaniye bölgesinde bomba patlatıldığını duyurdu. Irak Sabir'in haber kanalı bu konvoyun Divaniye bölgesinden geçtiği sırada yol kenarı patlayıcılar ile hedef alındığını bildirdi. Sabir'in haber kanalı bu saldırının detayları ve muhtemel zayiatı ile ilgili bilgileri paylaşmadı.
Taliban sözcüsü çalışan Afgan kadınlar güvenlik güçlerinin eğitilmesine dek evlerinde kalsın açıklamasında bulundu. İran Peres'in raporuna göre Zebiullah Mücahit, çalışan Afgan kadınların evde kalacakları sürecinin çok az olacağını öne sürerek tam olarak güvenliğin sağlanmasına dek onlardan evde kalmalarını istedi.
Ve bültenimizin son haberi Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB terörist bir çetenin 31 üyesinin farklı bölgelerde yakalandıklarını duyurdu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, haberlerin sonuna geldik. Değerli dinleyiciler, günün siyasi yorumlarıyla beraberiz. İlk yorumumuz Afganistan konulu G7 zirvesi etrafında. G7 liderleri Salı günü sanal ortamda Afganistan'ın son gelişmeleri hakkında görüştüler. İngiltere, Fransa, Almanya, Amerika, Kanada, İtalya ve Japonya ilaveten Avrupa Birliği temsilcisi, NATO ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterleri, Britanya Başbakanı Boris Johnson ev sahipliğinde söz konusu oturumda bir araya geldiler. Oturumun sonunda açıklama yapan Johnson, grubun Taliban ile görüşmeyi gündemlerine almayı kabul ettiklerini, ülkeyi terk etmek isteyen Afganlar için güvenli yol açılması şartıyla gelecekte Taliban ile teamül bağlamında yol haritası belirlemeye karar verdiklerini belirtti. G7 zirveleri aynı zamanda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oturumu öncesi Taliban'ı Afganistan'da tek yanlı resmiyete tanınmasını da reddettiler. Resmiyete tanımak, hakimiyete sahip ülkelerin bir siyasi girişimidir ve önemli sonuçları vardır. Örneğin Taliban'a eski Afganistan hükümetinin bağlı olduğu yabancı yardımlara ulaşma izni veriyor. Böylece şimdi TOP Güvenlik Konseyi'nin sahasında ve Afganistan ile Taliban'ın geleceği hakkında karar vermesi gerekiyor. Fakat önemli olan konu G7 zirvesinde liderlerin Taliban'a karşı izlenecek siyaset ve batılı vatandaşlara ilaveten çıkmak isteyen Afganların güven içinde ve güvenlik içinde ülke dışına çıkmaları için koridorun oluşturulması konularında görüş birliğinde oldukları iddiasına rağmen bu oturumun yapılması hakkında ihtilaflar yaşandı. Amerika Başkanı Joe Biden kendi konuşmasında Afganistan ile ilgili siyasetini savundu. Buna karşı bazı G7 liderleri Biden'ın Afganistan'dan çekilmesi ve yaşanan durumla ilgili eleştiriler yönelttiler. Bundan önce Amerika Başkanı Joe Biden'ın Johnson gibi diğer liderlerin Amerikan askeri ve müttefik diğer ülke güçleri ve yabancı ordularla işbirliği yapan Afganların çıkış sürecini uzatmaya olumlu yanıt vermesini bekliyordu. Fakat Joe Biden bu konunun mümkün olmadığı hakkında 11 dakika konuştu ve Johnson gibi diğer liderlerin bu görüşüne karşı çıktı.
Amerikan Başkanı Pentagon'un tavsiyelerine dayanarak Afganistan'dan çıkış zamanını uzatmak için müttefiklerinin talebini reddetti. Biden, Amerikan güçlerinin 31 Ağustos tarihine dek çıkışlarının sona ereceğini fakat bunun Taliban'ın işbirliğine bağlı olduğunu belirtti. Görünüşe göre Biden için önemli olan ise Taliban ile her türlü muhtemel çatışmadan kaçınmaktır. Zira Taliban 31 Ağustos tarihine kadar Amerika ve diğer batılı güçlerin çıkışını vurgulayarak o tarihten sonra her türlü olaydan Washington'un sorumlu olacağını belirtti. Biden'in 31 Ağustos tarihini Afganistan'dan çekilme süresini kabul etmekteki diğer bahanesi ise IŞİD tarafından Kabil'de Amerikan güçlerine yönelik tehditlerdir. Biden konuşmasında IŞİD'in artan tehlikelerine dikkat çekerek Amerika'nın Afganistan'da daha fazla kaldığı müddetçe hava alanını hedef almak ve Amerikalı ve müttefik güçlerine saldırmak isteyen IŞİD'e bağlı terörist gruplardan birinin artan saldırılarına ve yoğun tehlikesine maruz kalacağını iddia etti. Fakat Rusya'nın üst düzey siyasi ve güvenlik yetkilileri şimdiye kadar defalarca Washington'u, Orta Asya ülkeleri ve Rusya için güvenlik tehdit oluşturmak bağlamında Afganistan'da IŞİD'e lojistik destek sağlamakla suçlamıştır. Şimdi IŞİD'in Amerikan güçlerine tehdit oluşturması daha çok bir mizaha benziyor. Tüm bu sebeplerden dolayı G7 zirvesi oturumu sırf bazı endişeleri, vaatlere ve iddialara tekrarlayan, Amerika'nın diğer üyelerden farklı olan görüşünü diğer liderlere dayatan boş ve göstermelik bir oturuma benziyor. Başkan Biden bu konuda da sırf Amerika'nın çıkarları bağlamında hareket ettiğini bir kez daha gösterdi. Nitekim Britanya eski Dışişleri Bakanı Jack Sarrow da Amerika'nın kendi çıkarlarını izlemekte her zaman zalimane davranmıştır.
Değerli dinleyiciler, ikinci yorumla beraberiz. İkinci yorum başlığı Erivan'ın Bakü'ye engel olması. Karabağ münakaşası ve Ermeni ve Azeri askerlerin temas hattında ateşkesi yoğun şekilde ihlal etmesinin ardından Ermenistan yetkilileri Kasım ayı barış anlaşmasına aykırı bazı istekleri ileri sürüyorlar. Fakat Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ikili barış anlaşmasının imzalanması için Azeri mevkidaşının önerisini kabul etmekle kalmayıp üstelik müzakerelerin tekrar başlaması için Türkiye'ye de öneride bulundu. Uzmanlar Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın çelişkili davranışlarının bazı dış kaynaklı baskı ve müdahalelerden kaynaklandığını belirtiyorlar. Bu bağlamda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yaptığı açıklamada Ermenistan'ın Nahçıvan'dan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ana topraklarına transit koridorun inşaatına müsaade etmeyeceğini ilan etti. Paşinyan ayrıca şöyle dedi: Erivan, Azerbaycan Cumhuriyeti ile bölgesel bağlantı hatlarını açmak niyetindedir. Fakat Nahçıvan'ın Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarına bağlayan koridorun Ermenistan'dan Bakü'ye vermeyecektir diye konuştu. Paşinyan ayrıca 9 Kasım 2020 gece yarısı imzalanan üçlü anlaşma ve de 11 Ocak 2021 günü Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti liderleri arasında varılan anlaşmada Ermenistan topraklarından taşıma koridoru hakkında asla söz edilmediğini iddia etti. Görünüşe göre Azerbaycan Cumhuriyeti ile 2. Karabağ Savaşı sırasında tüm imtiyazlarını kaybeden Ermenistan hükümeti bu şekilde Azerbaycan Cumhuriyeti'nden taviz koparmak istiyor. Aynı zamanda hiç şüphesiz Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında var olan Karabağ anlaşmazlığı yıllardan beri ikili bir savaş halinden çıkmıştır. Aslında Karabağ Savaşı bölge ve dünya ülkelerine de yayılmıştır. Bu yüzden Karabağ Barış Anlaşması'nın imzalanmasının ardından AGİT Minsk grubu eş başkanları olan Fransa ve Amerika'nın üst düzey yetkilileri hemen bu belgeye itiraz ettiler. Ardından bazı Avrupa ülkeleri de sırayla Amerika ve Fransa'ya katıldılar ve Ermenistan ile Karabağ Ermenilerini savunma bahanesiyle kendi isteklerini Kafkasya bölgesinde gerçekleştirmeye çalıştılar.
Bazı ülkelerde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin savunmaya kalkıştılar, fakat hiç şüphesiz Azerbaycan Cumhuriyeti'ne yardım eden tüm ülkeler bu ülkeden bazı beklentileri oldu. Gerçi Ermenistan böyle bir sorunla karşı karşıya değildir. Örneğin Siyonist ırkçı rejim İsrail ve Türkiye 2. Karabağ Savaşı ardından İlham Aliyev hükümetinden geniş çapta imtiyazlar aldılar. Öyle ki Siyonist İsrail ve Türkiye firmaları yol ve havaalanı inşaatı gibi yeniden yapılanma, ticari, ekonomik, madencilik ve büyük geliştirme projelerinin başlıca müteahhitleri olarak bu alanı tekerlerine geçirdiler. Bu konu Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Şii halkı ve Müslümanlarının tepkisi ve endişesine sebep oldu. Bu yüzden son zamanlarda Azerbaycan Cumhuriyeti eski büyükelçi ve diplomat Esfendiyar Vahabzade bir televizyon programında 13. kanalda yaptığı açıklamada hangi ülkede savaşçıların savaştığı kazandıkları zaferin ardından intihar ettikleri görülmüştür. Bu olay sadece Azerbaycan Cumhuriyeti'nde yaşanmıştır dedi. Azeri uzman bir konuya da dikkat etmemiştir. Ancak savaşın gerçekleri ters gösterildi ve etkisiz ülkelerinde rolü savaşta daha belirginleştiği zaman savaşçıların sorunları her zamankinden daha da fazla ortaya çıkar. Halihazırda görünüşe göre İlham Aliyev hükümeti Karabağ savaşçıları ve ailelerinin geçimini düşünmek yerine İsrail rejimi ve Türkiye'nin nüfuzunu Azerbaycan Cumhuriyeti ve Kafkasya bölgesinde daha da güçlendirmek için daha fazla çaba harcıyor. Buna ilaveten Bakü yetkileri ve medyası Azerbaycan Cumhuriyeti halkını takdir etmek yerine korsan rejim İsrail ve Türkiye'den satın alınan silahların 2. Karabağ Savaşı'nın zaferindeki en büyük etken olduğunu duyurdular. Hiç şüphesiz bu şartlarda Azeri askerlere moralleri bozuluğu ve intihara kalkışırlar.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 4 Şehrivar 1400, Hicri Kameri 17 Muharrem 1443 ve Miladi 26 Ağustos 2021 Perşembe. ...42 yıl önce bugün Hicri Şems'i 4 Şehrivar 1358'de Hacı Mehdi Iraki ve oğlu Hesam münafık terör örgütü tarafından şehit edildiler. İslam inkılabının önde gelen şahsiyetlerinden olan Hacı Mehdi Iraki, İran'da İslam inkılabının zaferi kavuşmasından yıllar öncesinde despot şah rejimine karşı mücadelesini başlatmıştı ve rahmetli İmam Hümeyni ile yakın bağlantısı vardı. Bu Müslüman ve inkılapçı şahsiyet yıllarca şah zindanlarında ağır işkencelere maruz kaldı. Bu önde gelen şahsiyet, İslam inkılabının zaferinden sonra geçmiş yıllarda olduğu gibi İslam Cumhuriyeti rahmetli kurucusu İmam Hümeyni'nin daima yanındaydı. Öyle ki İmam Hümeyni onun kendi kardeşi ve evladı olarak tanıyordu ve onun şehadetinden sonra şunları buyurdu. Irak'ın şehadeti benim için ağır bir musibettir ancak bu şehadet Allah yolundaydı. Onun şehadeti dolayısıyla tüm Müslümanları tebrik ediyorum. O şehit olmalıydı. Hasta yatağında ölmek onun için hafife geliyordu. ...33 yıl önce bugün Hicri Şems'i 4 Şehrivar 1367'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kimyasal silahlardan yararlanan Irak'a karşı 620 sayılı kararı yayınladı. İran'daki sivil yerleşim bölgeleri ve askeri noktalarının Irak rejimince kimyasal bombalarla hedef alınması ve İran'dan çıkartı bulunması üzerine Birleşmiş Milletler Uzmanlık Heyeti bölgeye gitti ve bu silahların kullanıldığını teyit etti. Bu yüzden de Güvenlik Konseyi olay yerine gönderilen uzmanlık heyetinin raporlarına göre Hicri Şems'i 4 Şehrivar 1367'de Irak rejimine karşı 620 sayılı bildiriyi de yayınladı. ...31 yıl önce bugün Hicri Şems'i 4 Şehrivar 1369'da Ehvan Salis vefat etti. 16 yaşında şairlik yapan Salis, üstadının teşvikiyle şiir söylemeye büyük ilgi duymaya başladı. Onun ilk şiiri tevhidle ilgiliydi ki bu şiiri söylemesi Meşhed'deki Edebi Derneği girmesine neden oldu. Bu ömrünün sonlarında da Tahran Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı alanında ders veriyordu. ...545 yıl önce bugün Hicri Kameri 17 Muharrem 898 yılında İranlı meşhur arif, şair ve edebiyatçı Nureddin Abdurrahman Cami, dönemin İran topraklarının bir parçası olan ve bugün Afganistan sınırları içinde kalan Herat şehrinde vefat etti. Çocukluk yaşından itibaren Herat ve Semarkand şehirlerinde eğitime başlayan Cami, daha sonraları zamanının büyük ilim sahipleri ve üstadlarının huzurunda bilim öğrenerek özellikle irfan alanında kendi döneminin en seçkin şahsiyetleri arasında yer aldı. Cami-i Hicaz, Şam ve Bağdat'a birkaç sefer düzenlemenin dışında hemen hemen ömrünün tümünü Herat'ta geçirdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Günlük tablo açıklandı. Vaka sayıları yeniden arttı.
Yeni Asya.
Vatandaş borçla yarışıyor.
Milli Gazete.
Milli gelirimiz düştü. Şimdi ise hafta içi köşe yazıları.
Erdal Sağlam 24 Ağustos tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde yüksek büyüme moralleri düzeltmiyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da bu yılki büyüme rakamının %8'in üzerine çıkacağını söyledi. Normal koşullarda ekonomik görünüm açısından memnuniyet yaratması beklenen bu haber, ortaya çıkan makroekonomik dengesizlikler ve devam eden kötü yönetim nedeniyle morallerin düzelmesini sağlayamıyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bakan Lütfi Elvan, öncü göstergelerin ekonomide büyüme ve yatırım eğiliminin 3. çeyrekte de sürdüğüne işaret ettiğini, salgınla ilgili dışsal bir şok olmaması durumunda 2021 için %8'in üzerinde bir büyüme beklediklerini söylemiş. Eylül ayı başında açıklanacak ikinci çeyrek büyüme rakamları konusunda ise üretim, ihracat, hizmetler sektöründeki güçlü toparlanma ve bazı etkisinin de katkısıyla %20'nin üzerinde bir büyüme beklediklerini kaydetmiş. Buna karşılık TÜİK'in dün açıkladığı tüketici güven endeksi Ağustos ayında da düşüş yaşandığını ortaya çıkardı. Haziran'da 81.7 olan endeks, Temmuz'da 79.5'e inmişti. Ağustos'ta ise güven düşüşü sürdü ve 78.2 oldu. Pandemi öncesindeki 2020 Ocak ayına kıyasla ise 5.3 puan gerileme kaydedildi. Ipsos araştırmasına göre tüm dünyadaki güven indeksleri düzelirken en kötü seyreden ülkelerin başında Türkiye geliyor. Elbette son dönemde güvenin azalmasında birçok neden ortaya çıktı. Delta varyantı nedeniyle tüm dünyada oluşan tedirginlik önemli rol oynuyor. Geçen yılın başından bu yana gerek üretim endekslerinde gerek eğilimlerde bir istikrar sağlanamadı. Belli ki iniş çıkışlar bir süre daha devam edecek. Ancak Türkiye'nin durumu yine farklılık gösteriyor. Risk priminde olduğu gibi gelişmekte olan ülkeler arasında Türkiye'nin olumsuz ayrışması ekonominin her alanında devam ediyor. Elbette bunun en önemli nedeni Türkiye'de rasyonel ekonomik politikalarına olan güvensizlik. Piyasalar o hale geldi ki Merkez Bankası yönetimi birkaç aydır faiz indirmedi diye piyasa oyuncuları sevinir oldu. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan faizlerin düşmesini istiyor. Ama Merkez Bankası 2 aydır bunu yapmıyor deniliyor. Halbuki herkes biliyor ki mevcut koşullarda Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelede samimi olsa faiz oranlarını daha da arttırması gerekiyordu. Hafta sonunda açıklama yapan reyting kuruluşlarından Moody's, Merkez Bankası politikacılarının tüketici fiyatlarını aşağı çekecek kadar güçlü olmadığının altını çizip erken gelecek bir faiz indiriminin enflasyonla mücadeleye büyük darbe vuracağını söylemiş. Piyasa oyuncularına baktığınızda ise Eylül'de, en geç Ekim'de faiz indirimi geleceğini söyleyen çok uzman var. Faiz indirimi gerekir mi diye sorduğunuzda kimse gerekir demiyor ama 1-2 ay içinde yapılacağını düşünen o kadar çok ki. Kasım ya da Aralık'ta indirim yapılacağına ise neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Kasım veya Aralık'ta enflasyon ne kadar düşecek? Reel faiz oranları ne olmalı? O dönemde Fed'in tahvil alım programı ne olacak diye kimse bakmıyor. Cumhurbaşkanı istedi, en geç yıl sonu olur diyorlar ekonomi yönetiminden. Beklentilerde standartlar o kadar düştü ki kötünün iyisine razı bir piyasa yaratılmış gözüküyor.
Faruk Çakır 24 Ağustos tarihli Yeni Asya gazetesinde "Her yerde şeffaflık şart" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Hemen herkes yalandan şikayetçi olur ama ne hikmetse herkesin kötü gördüğü yalan haberler yine de dünyayı dolanmaya devam eder. Yalan haberlerle mücadele etmek çok kolay olmasa da imkansız da değildir. Her türlü yalanla başa çıkmanın yolu bana yarayan yalan dünyayı dolaşsın anlayışına son vermekle mümkün olur diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bilhassa sosyal medya vasıtalarında yalan habere çok ilgi gösteriliyor. Bunun bir sebebi de devleti idare edenlere açık, şeffaf ve doğru bilgileri olması gerektiği gibi milletle paylaşmamasıdır. Açlık, şeffaflık ve dürüstlük prensibiyle hareket edilse ve bu yalan benim işime yarıyor denilmese büyük bir ihtimalle yalanların yaygınlaşması engellenebilir. Son yıllardaki tartışmalara bakıldığında pek çok konuda gerçek ve doğru bilgilerin gizlendiği, perdelendiği ve farklı aktarıldığı çok rahatlıkla söylenebilir. İdareciler de doğru bilgileri millete paylaşmayınca yalan haberlerin önü açılmış oluyor. Yalan haberlerle mücadele etme noktasında samimi olanlar en başta açık ve şeffaf olmak durumundalar. Yalan haber konusunda değerlendirmeler yapan avukat Gökhan Ahi, bilgi kirliliğinin olduğu yerde dezenformasyon olması çok normal. Bunun önlenmesi için devletin ve tüm yönetim kademelerinin şeffaf olması, her tür konuda enformasyon sağlaması, basının özgür ve bağımsız olması gerekiyor. Özgür basının ve kamusal şeffaflığın olmadığı bir yerde kim yalan haberden şikayet ediyorsa bu işten en çok o faydalanıyor demektir diye konuşmuş. İdareciler yalan haberlerle mücadele etmenin sadece kanun hazırlayarak mümkün olacağını düşünüyorlar ve hata ediyorlar. Ya da yalan haberleri engellemek bahanesiyle muhalif haber ve bilgilerin önünü kesmek isteyenler de olabilir. Bir defa iktidarı eleştiren haberlerin tamamına yalan haber muamelesi yapmak da büyük hata. Türkiye maalesef o hale geldi ki idarecileri eleştirenler kınanıyor. Bazı iktidar taraftarları filan kişi filan bakanın aleyhinde konuştu diye şikayetçi bile oluyor. Böyle bir atmosferde açıklık ve şeffaflık olabilir mi?
Esfender Korkmaz 24 Ağustos tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Kobi kredileri hepimizden götürdü" başlıklı yazısına yer veriyor. Geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı Elvan Kredi Garanti Fonu destekli 3 yeni kredi başlatıyoruz dedi. KGF teminat yetersizliği nedeniyle kredi alamayan KOBİ'lerin kredilerine kefil olur. İşletmeler KGF kefaletinde kullanılan kredileri bankalara ödemediği zaman KGF zararı karşılar ve krediler bu fondan çıkar, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Aslında bakan yeni kredilerin istikrar amacıyla verileceğini söylüyor. Ancak toplam talep geçen seneye göre yüksek seyrediyor. Bu sene ikinci çeyrekte yüksek büyüme bekleniyor ki bu da yeni kredilerin ekonomiyi hızlandırmak için verilmediğini açıkça gösteriyor. Yeni krediler pandemiden zora giren şirketlere destek olabilir. Ama bugüne kadarki uygulamalardan gördük ki AKP ekonomide seçim odaklı olmayan hiçbir adım atmaz. Bu nedenle yeni krediler aynı zamanda erken seçim habercisi olabilir. KGF kaynaklarının %79.6'sı KOBİ kredilerine gidiyor. 2018 seçimlerinde KOBİ kredileri bol keseden dağıtıldı. Bugüne kadar toplam kredi miktarı 900 milyar lira oldu. Bir karşılaştırma yaparsak 2018 Türkiye bütçesi 762.8 milyar lira idi. Üstelik KOBİ'ler aldıkları kredilerle yatırım yapmadı. Zira demokrasi hukukun üstünlüğünü ve hükümete güven gibi yatırımların gerektirdiği altyapı sorunlar var. KOBİ'ler bu kredileri tüketimde kullandı. Bu nedenle tüketim mallarında ithalat talebi arttı. Bu da ticari açığı artırdı. Ayrıca enflasyonu tetikledi. Dahası KOBİ'ler bu kredilerle yatırım yapmış olsalardı gelir artışı olacaktı ve bu krediler geri ödenmiş olacaktı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda İnternet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni Mektebi'nde.
Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın 40. Zafer Yıldönümü dolayısıyla hazırladığımız İmam Hümeyni Mektebi'nde başlıklı sohbetimizin 123. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu programda İmam Hümeyni'nin kişiliğini ve siyerini sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Bugünkü sohbetimizde İmam Hümeyni'nin Tarihi İlahi Vasiyetnamesinde dini ilimler merkezlerinin konumu ve rolü hakkında açıklamasını gözden geçirmek istiyoruz.
Geçen bölümde İslami nizamda liderin konumunu anlattık. Geçen bölümde yine İmam Hümeyni Tarihi Vasiyetnamesinde İran milletine Bilgiler Meclisi üyelerini seçerken şer'i ilkeleri ve yasal kriterleri göz önünde bulundurmalarını tavsiye ettiğini, zira bu iki kriterden gaflet etmenin İslam ve ülkeyi büyük hasarlara uğrattığını, buyurduğunu beyan ettik.
Geçen bölümde ayrıca İmam Hümeyni vatandaşlara, bilgiler meclisi temsilcilerini seçerken dikkatli olmaları konusunda tavsiye ettikten sonra seçilen lideri de İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nda liderlik mevkiini dünyevi bir hibe ve yüksek bir makam olarak değil de dünyevi ve uhrevi sonuçları olan ağır bir görev ve sorumluluk olarak bakmasını ve kendini İslam dinine hizmet, İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın hedeflerini gerçekleştirmek ve özellikle musazzaflardan ve mahrumlardan mahrumiyetlere gidermeye adımasını tavsiye ettiğini, aksi takdirde takva ve halkla bağladığı ahitten ve inkılap ülkelerinden sapması durumunda sadece bu dünyada ebedi ayıpla karşılaşmayacağını, aynı zamanda ilahi öfke ve gazaba da maruz kalacağını buyurduğunu ifade ettik.
Şimdi ise İmam Hümeyni'nin tarihi ve siyasi vasiyetnamesinde dini ilimler merkezlerinin konumu ve rolü hakkında beyanatını ve tavsiyelerini gözden geçirmek istiyoruz.
İmam Hümeyni hayatı boyunca ve çeşitli etkinliklerde dini ilimler merkezleri hakkında görüş ve düşüncelerini beyan etmiş ve bu bağlamda bazı uyarılarda bulunmuştur. Bir başka ifadeyle imamın vasiyetnamesi din ilimler merkezleri hakkında son ve belki de en önemli açıklamalarını içermektedir. Dolayısıyla burada imamın konu hakkındaki tutumu ile ilgili bazı önemli noktaları gözden geçirdikten sonra vasiyetnamesinde yer alan önleri ve tavsiyelerini de ele almak istiyoruz.
İmam Hümeyni ömrünün sonlarına doğru dini ilimler merkezleri ve ulemaya ve din alimlerine hitaben önemli bir mesaj yayımlayarak bazı önemli ve aydınlatıcı noktalara işaret etti. İmam mesajında ulemayı vahiy emanetini taşıyan ve hutbelerinde ve minberlerinde insanları hidayete erdirmek üzere onların yoluna ışık tutan ve Allah'ın dinini sapmalardan ve saldırılardan korumak üzere Allah yolunda cihat eden kesim olarak tanımlayarak şöyle buyuruyor.
Kuşkusuz dini ilimler merkezleri ve sorumlu ulema, İslam ve Şia tarihi boyunca saldırılara ve sapmalara karşı İslam'ın en sağlam üssü olmuştur. İslam'ın büyük alemleri ömrü boyunca ilahi helal ve haramı hiçbir değişiklik yapmadan yaygınlaştırmaya çalışmıştır. Eğer saygıdeğer fakirler olmasaydı, bugün Kur'an-ı Kerim ilimleri İslam ve Ehl-i Beyt adına halk kitlelerine ne gibi ilimleri tutturacakları belli değildi. Kur'an-ı Kerim ve İslam ilimlerini İslam peygamberi masum imanların eserlerini, hadislerini ve sünnetini devşirmek ve korumak ve hepsini kayda geçirmek imkanlar çok kısıtlı oldu ve hükümdarlar ve zalimler risalet izlerini yok etmek üzere var gücünü kullandığı bir sırada kolay bir iş değildi. Ancak hamdolsun onların emekleri dörtlü kitap gibi bereketli eserlerde ve kitaplarda ve yine fıkıh, felsefe, matematik, nücum, usul, kelam, hadis, rical, tefsir, edeb, irfan, lügat ve diğer çeşitli ilimlerin üzerine yazılan eserlerde bulunmaktadır. Eğer biz bunca emeğe ve meşakkate Allah yolunda cihat edemezsek başka ne diyebiliriz ki?
İmam Hümeyni bu mesajda dini ilimler merkezleri ve ulemanın İslam dini ve insanlara hizmetlerini beyan ederek İslami ilimleri derinleştirmek ve çok yönlü geliştirmek için araştırma yapmak ve mahrumları ve mustazafları desteklemek bu merkezlerin ve alimlerin hizmetleri arasında yer aldığını ve bazı hizmetlerin bazı açılardan şehit kanından daha üstün olduğunu vurguladı. İmam şu ifadelere yer verdi.
Dini ilimler merkezlerinin ilmi hizmetleri alanında söylenecek Söz var, öyle ki bu kısa yazıya sığmaz. Hamdolsun ki din ilimler merkezleri kaynak, tartışma ve içtihat yöntemleri bakımından zengin ve gelenekçidir. Bence İslami ilimleri derinlemesine araştırmak için Selef ulemanın yönteminden daha uygun bir yöntem bulamazsınız. İslam'ın hakiki alimlerinin bin yılı aşkın araştırmaları bizim İslam'ın kutsal fidanını yetiştirmeleri yolunda iddia ettiklerimizin şahididir. İslam alimleri yüzlerce yıldır mahrumların dayandığı olmuş, mustazaflar her daim saygıdeğer ulemanın marifetlerinin duru çeşmesinden yararlanmıştır. Ulemanın haklı olarak boğazarçılardan, şehit kanından daha üstün olan ilmi ve kültürel çabaları bir yana, bu insanlar her asırda dini ve vatani kutsalları savunma uğruna büyük acılara da katlanmış, vesaretlerini sürgünlere, zindanlara, tacizlere ve eziyetlere katlanarak Hak Teala katına değerli şehitleri sunmuştur. Din adamlarının şehitleri sadece İran adayatına savaşta şehit düşenlerle sınırlı değildir. Kuşkusuz dini ilimler merkezleri ve alimlerinin adsız şehit sayısı ve canına ilahi marif ve ahkam uğruna verdikleri mücadelede işbirlikçileri, nomertler ve ecnemilerle cihat yolunda verenlerin sayısı çok daha fazladır. Her harekette ve her ilahi ve halkçı inkılapta İslam alimleri kan ve şehadeti idrak eden ilk kesim olmuştur.
İmam Hümeyni mesajının devamında akılcı bakışı ile takvalı ve halkçı alimlerin hesabını gerici ve bağnaz alimlerden ayırdıktan sonra Amerikan İslam'ını yaygınlaştırmaya çalışan ikinci kesimi sert bir dille eleştirerek şöyle diyor.
Bunun anlamı bizim tüm alimleri savunduğumuz anlamına gelmez. Zira dışa bağımlı, gerici ve bağnaz alimlerin sayısı azımsanmayacak kadar fazladır. Din ilimler merkezlerinde inkılav ve öz Muhammed-i İslam'a karşı faaliyet yürüten alimler var. Bugün birçokları takvalı jesti yaparak sanki başka görevleri yokmuş gibi dinin, inkılabın ve nizamın köklerini baltalıyorlar. Din ilimler merkezlerinde de ahmak gericilerin sayısı az değildir. Sevgili talebeler, bu yılanlardan bir an bile gafil olmamalıdır. Bunlar Amerikan İslam'ın propagandasını yapan ve Resulullah'ın düşmanı olan kesimdir.
İmam Hümeyni korku salmak ve zor kullanmak ve yine hile yapmak ve nüfuz etmek yöntemlerin küresel istikbarın dini ilimler merkezlerine darbe vurmak için başvurduğu iki yöntem olduğunu, dinin siyasetten ayrı olduğu düşüncesini yaygınlaştırmak ikinci yöntemin bir parçası olduğunu belirterek şöyle diyor.
İstihbar din adamlarını ve dini ilimler merkezlerini mutlak yok etmekten umudunu kesince darbe indirmek için iki yönteme başvurdu. Bunlardan biri korku salmak ve zor kullanmak ve diğeri hile yapmak ve nüfuz etmektir. Ancak korku salmak ve tehdit etmek pek etkili olmayınca bu kez nüfuz yolları takviye edildi. Bu çerçevede ilk ve en önemli adım dinin siyasetten ayrı olduğu sloganını telkin etmekti ki maalesef bu silah dini ilimler merkezleri ve ulema arasında bir ölçüde etkili oldu. Öyle ki siyasete müdahale etmek fakihin şanına yakışmadı ve siyaset meydanına girmek ecnebi bağımlılığına yol açtı söylenmeye başladı. Kuşkusuz mücahiddin adamları nüfuz durumundan daha fazla yara almıştır. Din adamlarına atılan bu iftiraların sadece ecnemiler tarafından atıldığını zannetmeyin. Asla ası bilinçsiz ve bağımlı bilincili din adamlarının darbeleri ecnemilerin darbelerinden daha etkili olmuştur.
İmam Hümeyni tarihi vasiyetnamesinde bu akılcı bakışını tanımlıyor ve başta din adamları olmak üzere herkese sapkın ve gerici kesimlerin dini ilimler merkezlerine nüfuz etmeleri konusunda uyarıyor. Zira bu gibi sapkın ve gerici insanların nüfuz etmesi dini ilimler merkezlerine büyük zarar vereceğini vurguluyor. İmam bu konuda şöyle diyor.
Benim kutsal dini ilimler merkezlerine vasiyetim, bundan önce defalarca arz ettiğim gibi İslam dini ve İslam Cumhuriyeti muhalifleri İslam'ı yok etmeyi, yeltendikleri ve mümkün olan her yolu bu şeytani hedeflerine ulaşmak için kullandıkları ve İslam dinine tehlike arz eden ve şom hedeflerine ulaşmakta önemli olan yollardan biri de sapkın ve gerici insanları din ilimler merkezlerine sızdırmaktır ki kısa vadede büyük tehlikesi dini ilimler merkezlerinin de adını uygunsuz amelleri ve ahlak dışı sapkın yöntemleriyle karalamak ve uzun vadede çok büyük tehlikesi bir veya birkaç sahtekarın yüksek mevkilere ulaşmaları ve kendilerini halk kitleleri arasına yerleştirmeleri ve buradan din ilimler merkezleri İslam ve ülkeye ölümcül darbe indirmeleridir.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın 40. Zafer Yıl Dönümü dolayısıyla hazırladığımız İmam Hümeyni Mektebi'nde başlıklı sohbetimizin 123. bölümünün de sonuna geldik.
Bu programımızı ve yine diğer programlarımızı www.parsodi.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.ilib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinin gençlere olan değerli bakışı.
Değerli dinleyiciler, dinin gençleri olan değerli bakışı isimli dizi sohbetimizin ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Gençlik, bilgi ve kemal tomurcuklarının açma mevsimi ve iman ile maneviyatın galeyana geliş çağıdır. Öyle bir çağ ki onda hayatın tadı vardır ve bahar kokusu her tarafa saçılıyor. İslam dininin gençlik ve gençlere karşı değerli bir bakışı söz konusudur. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın bakışında ise gençlik çağı insanın kendisini yetiştirmesi ve ahiret için iyi ameller kazanması için iyi bir fırsattır. Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle buyurur: "Yaşlılığa varmadan kendi gençlik çağını iyi kullan. Ayrıca aciz duruma düşmeden sıhhat ve sağlığından yararlan."
Her yaşta olursa olsun İbadet etmenin kıymetli eserleri vardır ancak gençlik çağında bu amel özel bereketlerle doludur. Büyük ilahi peygamberler nübüvvet makamına varma şerefine nail olmaları gençlik çağının ihlaslı ibadetleri vasıtasıyla gerçekleşmiştir. Hazreti İbrahim aleyhisselam gençken müşriklerin putlarını kırdı. Hazreti Musa gençlik çağından hak talep ve zulüm karşıtıydı. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem gençliğinden iffetli, dürüst ve emanettardı. Öyle ki ona Muhammed Emin lakabını vermişlerdi. O hazret gençlik çağında Hira mağarasına gider ve halvette Yüce Allah'a ibadet ederdi. Hira mağarasında peygamberliğe seçildiği an hidayet yolunu izledi ve gençler onun ilahi çağrısına yanıt veren ilk gruptu. Cahil insanların hidayetini üstlenen Peygamber Efendimiz bu çetin yolda en çok zorluğu görüp gençlere özel önem verirdi. Allah Resulü İslam'ı tebliğ eden insanlara verdiği kıymetli nasihatlerinde şöyle buyurmaktadır. Gençlere karşı nazik olmanızı tavsiye ederim. Çünkü onların daha ince kalpleri var. Gerçekten Yüce Allah beni bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdi. Gençler benimle aynı yolu izledi. Yaşlılar bana karşı çıktı.
Kendi anlattıklarına göre daha önceler Allah'ı inkar eden, cahiller ve gericiler için dini bir referans ve sığınak olarak gören Amerikalı psikolog Henry Ling, çeşitli olayları görerek Yüce Allah'a iman etti. O, İmana Dönüş isimli kitabında şöyle yazıyor. İnsanlar üzerinde yaptığım uzun araştırmalar sonucunda din ve ibadetlerle uğraşan birinin şahsiyetinin bir dinsizin asla böyle bir şahsiyet kazanamayacağı kadar güçlü ve kuvvetli olacağını gördüm. Bu düşünürün bakışında gençlikte dindarlık onun yüce konumu ve hassasiyeti nedeniyle iki kat değerlidir ve ibadetin gençlikte sahip olduğu tatlılık ve neşve ile insan zihni ve ruhu üzerinde etkisini diğer dönemlerle kıyaslamak mümkün değildir. Amerika'da psikolog için bu güzel deneyim, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den bir hadisi akla getiriyor. Gençliğinin başlangıcından itibaren ibadet eden bir gencin, yaşlılıkta ibadet eden yaşlılara olan fazileti, peygamberlerin diğer insanlara olan faziletine benzer. Bu Kerim Allah'ın gençler hakkındaki değerli bakışıdır. Zira genç kesimin içlerinde içgüdüler ve şehvetler daha güçlüdür ve daha çekicidir. Fakat genç insan günahtan sakınarak Allah'a yöneldiği zaman üzerine ilahi rahmet ve mağfiret yağar. Bir bahar yağmuru gibi genç insanın yüreğinden pas ve kirliliği giderir, temiz ve saf kalır.
İslam dini gençleri iffetli olmaya, ibadete, günah ve fesattan sakınmaya çağırırken, gençleri kendini geliştirmenin en iyi zamanı olarak görüyor. Ayrıca gençlerin çalışmalarını, tembellikten ve boşuna çabalamalarını ve bunlardan kaçınmalarını tavsiye ediyor. Dinin bakışında gençliğin gücü ve enerjisi tarlaları yeşertir, ağır sanayinin dev çarklarını hareketlendirir, yerin ve denizlerin derinliklerinde bulunan doğal kaynakları çıkarabilir. Gençler olağanüstü güçleriyle büyük işler yapmaya çok hazırlar. Bu nedenle genç nesle güvenmek, onlara görev ve sorumluluklar vermek Resulullah Efendimizin ve mutahhar ailesinin siyerinden biriydi.
Gençlerin yumuşak ve hassas ruhlarına dikkat etmek, onların düşünce, görüş ve isteklerine karşı saygılı olmak, İslam peygamberinin önem verdiği işler arasındaydı. O Hazret gençlere öyle derin ve samimi ilişki kurmuştu ki gençler herhangi bir korku duymaksızın Peygamber Efendimizle sohbet ederlerdi. Ortam o kadar samimiydi ki gençler kötü bir amel yapıp veya yapmak istedikleri herhangi bir hareket hususunda o Hazret'le paylaşırdı ve Allah Resulü'nün yol göstermesini isterlerdi. Resulullah Efendimiz de samimi ve mantıklı bir sohbette ön yargısız olarak onları en güzel yola sevk edip onlar için Allah'tan mağfiret dilerdi.
Gençler toplumu yönetmek için doğal olarak yeni fikirlere sahiptir. Olaylara farklı bir perspektiften bakarlar ve öncekilerden farklı bir zihinsel dünyaları bulunmakta. Değişim ve ilerleme arzusu gençlerde dalgalanıyor. Gençlerin hayatın dinamiklerinin başında olması ve hayattan zevk alma ve farklı sınavları deneyimleme motivasyonları onları harekete geçirmiştir. Genç adam dünyayı istediği gibi yapmak istiyor ve hayallerini besliyor ve yapabileceğine inanıyor. Buna göre İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem büyüklere ve olgun insanlara işlerinde gençleri kullanmalarını, topu ve sahayı ellerine bırakmalarını tavsiye etmişlerdir. O Hazret ne zaman yetenekli ve kifayetli bir genç görse onu kilit sorumluluklara açardı. Tıpkı hicretin 10. yılında henüz 20 yaşında olan Usame bin Zeyd'i İslam ordusunun komutanlığına atadığı gibi.
Resulullah Efendimiz gençliğin teşekkürlü esas olan insan ömrünün 3. 7 yılını istişare ve gençliğin hükümeti dönemi olarak değerlendirmiştir. Sadece konuşmada değil, eylemde de genç kuşağa dikkat ederek gençlerle en güzel davranışlarına model oldu. İslam peygamberi gençlere kişilik ve sorumluluk vererek başkalarını da bunu yapmaya teşvik ederlerdi. O Hazret hatta çeşitli kritik dönemlerde gençlerin görüş ve düşüncelerini ifade etmelerine fırsat vermek ve bu davranışı kurumsallaştırmak için gençlerin görüş ve düşüncelerini alırlardı. Öyle ki hicretin 3. yılında olduğu gibi Kureyşliler 3000 askerle Müslümanlarla savaşmakta meydan okuyup Uhud savaşına zemin hazırlarken Peygamber Efendimiz Kureyş'in kararını öğrendikten sonra müşriklerin saldırılarına göğüs germeye hazırlandı. İslam peygamberi Müslüman savaşçıların Medine şehrinin dışında düşmanla karşılaşmasından hoşlanmıyordu ve Medine'de Kureyş müşrikleriyle muhatap olmayı tercih etti. Bu nedenle görüşünü sahabelerle paylaştı ve onları istişareye çağırdı. Muhacir ve Ensar'ın büyükleri de peygamberin bu görüşünü beğenmiş ve ona katılmışlardı. Ancak gençler bu görüşe itiraz ederek, "Ey Allah'ın Resulü, bizi düşmana götür de korkup acizliğimizden dolayı şehirde kaldığımızı sanmasınlar," dediler.
Abdullah bin Ubey gibi büyükler gençlerin bu görüşlerine karşı çıktı. Fakat Resulullah Efendimiz gençlerin görüşünü kabul etti. Uhud savaşı sırasında istişare etmenin beğenilen bir amel olduğu, özellikle gençlere kişilik vererek onların görüş ve düşüncelerini dikkate almak şu ilahi ayetlerin nazil olmasına vesile oldu.
Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmetin minallahi linte lehum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله İnnallâhe yuhibbul mutevakkilîn.
Sen onlara sırf Allah'ın lütfettiği merhamet sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba katı kalpli olsaydın hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onların bağışlanmasını dile. İş hakkında onlara danış, karar verince de Allah'a güven. Doğrusu Allah kendisine güvenenleri sever.
Değerli dinleyiciler, dinin gençlere olan değerli bakışı isimli sohbetimizin ikinci bölümünün de sonuna geldik.
Bizden ayrılmadan önce www.parstoday.com'u ziyaret edebileceğinizi ve turkish@ws.irib.ir adresine görüş ve isteklerinizi gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Tekrar beraber oluncaya değin mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı ıtır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Aşura'yı sırf bir tarihi olay olarak tanıtmıyor. Onu İslam ümmeti için bir kültür olarak tanıtıyor. Bugün bu konuyu özetle ele alacağız. Aşura sırf tarihi bir olay değildir. Aşura bir kültür, sürekli olan bir hareket ve İslam ümmeti için... Hazreti Ebi Abdullah aleyhisselam bu hareketle kendi zamanında tamamen akılcı ve mantıklı bir gerekçesi vardı, ümmeti için bir model oluşturdu ve bıraktı. Bu model sadece şehit olmakta değil, çok karmaşık ve derin bir şeydir. Ebi Abdullah aleyhisselam hareketinde 3 unsur vardır. Akıl ve mantık unsuru, hamaset ve izzet unsuru ve duygu unsuru. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler, haber özetleriyle beraberiz. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, İran İslami Şura Meclisi'nin onun önerdiği bakanlara güven oyu verip onlara güvenmesinden dolayı teşekkür etti. İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni Dışişleri Bakanı çarşamba günü paylaştığı tweetinde komşu ve Asya ülkelerinin onun önceliğinde yer aldığını belirtti. Kuveyt Dışişleri Bakanı çarşamba akşamı Hüseyin Emir Abdullahyan ile telefon görüşmesinde onun İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak seçilmesini kutladı. Dünya Çelik Derneği İran'da çelik üretiminin %9.9 büyüdüğünü duyurdu. İran'ın güneydoğu bölgesinde bulunan Sistan ve Belucistan Emniyet Güçleri Komutanı bu eyalette 1 ton uyuşturucu maddenin bulunduğunu duyurdu. İran Sağlık Tedavi ve Tıbbi Eğitim Bakanlığı Salgın Hastalıklar Merkezi Başkanı İran ile Küba'nın işbirliğiyle Pasteur-CoV-Vac aşısının üretimini duyurdu.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.